gerçekten. Dolayısıyla adımız ve olduğumuz için... Hayatın Sesleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nden merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 9 Aralık 2020 Çarşamba, Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Güneşli bir Ankara gününde sesimizin ulaştığı her yere selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, diş sağlığımız çocukluğumuzdan yaşlılığımıza kadar tüm hayat kalitemizi etkiliyor. Bu yüzden dişlerimiz yemek yeme, konuşma ve estetik görünüm açısından da büyük bir öneme sahip. Hayatın Sesleri'nde bugün konunun uzmanıyla estetik gülüş tasarımını ve diş uygulamalarını konuşacağız. Diş hekimi ve gülüş estetiği uzmanı İlayda Dal bizlerle olacak. Her hafta olduğu gibi haklarımız köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Süleyman Çetin yayınımızda olacak. Hani son zamanlarda bizi bir hayli rahatsız eden firmaların gönderdiği tanıtım mesajları ve e-postalar var ya, işte bu can sıkıcı durumun önüne geçecek kişisel verilerin korunmasına dair yeni düzenlemeleri konuşacağız inşallah. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik bizden kulaklarınıza geliyor.
Paylaşınca ona bir şans tanıyınca her şey her şey değişir.
Efendim, Hayatın Sesleri'nde yolculuğumuz devam ediyor. Dişleri konuşacağız, diş estetiğini konuşacağız. Bu konu hakkında bir canlı telefon bağlantımız var. İzmir'den bağlanıyor bize diş hekimi ve gülüş estetiği uzmanı İlayda Dal. İlayda Hanım, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum Mustafa Bey. Nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum, ben de iyiyim.
Allah iyilik versin. İzmir'den bağlanıyorsunuz bize. Ankara'da güneşli bir gün var. Hava sıcak diyebiliriz. İzmir'de hava nasıl?
Yağmurlu ve güneşli. İkisini bir arada yaşıyoruz bugün.
Öyle mi?
Evet.
Yani acayip mevsimler de çok değişti. Kışın yüzünü henüz göremedik. Ne yağmur var ne kar var. Malumunuz barajlardaki doluluk oranı da düştü. İnşallah en kısa zamanda bereketli yağmurlara, karlara ulaşırız.
İnşallah, biz de öyle umut ediyoruz. İnanın burada da yani bir türlü yüzünü göster.
Alo.
Alo, ben buradayım.
Tamam. Sesiniz bir an gitti geldi. Bazen olabiliyor yayında böyle şeyler.
Evet.
Şimdi sizinle bugün diş estetiğini konuşacağız. Dişlerimiz bizim için çok büyük öneme sahip, hayati öneme sahip. Büyüklerimiz şöyle derdi. Neler yedi bu dişler, ne altın oldu ne gümüş. Çok şeyler yiyoruz tabii ki hayatımız boyunca. Elbette ki aşınıyor, bakımının yapılması gerekiyor. Siz de bir gülüş estetiği uzmanısınız. Öncelikle söyleşimize buradan başlamak istiyorum. Gülüş estetiği ne demek?
Biliyorsunuz ki günümüzde estetik artık vazgeçilmez ve yani her insanın mutlaka kendisinde sahip olmak istediği bir kavram. Ve diş estetiği, gülüş bir insanın, yeni tanıştığımız bir kişinin de yani direkt olarak dikkat çekici bir unsur olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bizim gülüş estetiği olarak hastalara kazandırdığımız şey, onların kendisinde rahatsız olduğu dişlerin dizilimi, rengi, sıralanması, bunların herhangi birinde rahatsızlıkları varsa hastanın hayal ettiği, aynaya baktığında karşısında görmek istediği gülümsemenin bizim parametrelerimizce ve doğal olacak bir şekilde hastaya sağlıklı olarak uygulanması.
Evet. Şimdi bu pandemi döneminde malumunuz herkes maske takıyor ve gülüşlerimizi saklıyoruz değil mi? Karşı taraftakine dişlerimize göstermiyoruz. Bu haldeyken belki de diş bakımına biraz yoğunluk vermedik gibi. Ne dersiniz?
Ya bunun çok normal bir dönem olduğunu düşünüyorum diş hekimliği açısından. Çünkü biliyorsunuz ki hastayla yakın temasta olduğumuz için çok yüksek risk grubundayız. Hem hasta hem biz hekimler olarak. Ama pandemi dönemi artık bizim belirli şeyleri erteleyemeyeceğimiz kadar uzadı. Ve yani diş aslında sadece bir estetik açıdan düşünmemek lazım. Vücuttaki çoğu hastalığın ilk başta tespit edilebildiği ve hastalığı tetikleyebilecek enfeksiyon odakları yaratabilen bir bölümümüz bizim vücudumuzda. O yüzden bizim sadece estetik olarak değil, fonksiyon ve genel vücut sağlığımız açısından bile diş kontrollerimizi ihmal etmememiz çok önemli.
Evet. Şimdi güzel bir gülüşü elde etmeyi herkes ister. Böyle inci gibi sıralanmış dişler, beyaz, parlak dişler. Evet. Ama bunun da bir maliyeti olması lazım. Yani bir uğraşı olması lazım. Güzel bir gülüş elde etmek için dişlere hangi işlemler uygulanıyor?
Öncelikle hastayla biz ilk görüşmemizde hastanın neye ihtiyacı olduğunu, bizden ne istediğini, kendinde ne görmek istediğini güzelce karşılıklı anlıyoruz. Ardından biz onun için neyi uygun görüyoruz? Bunu karşılıklı tartışıyoruz. Zaten bizim gülüş estetiği uygulamalarımız dijital ortamda yapılmakta. Biz bilgisayara aktararak hastanın gülümsemesini her dişinde teker teker tasarımları yapıyoruz. Ardından hastamıza bu gülüşü biz geçici materyallerimizle aktarıyoruz. Yani hastamız aslında ilk seansta bize geldiğinde dişlerinde herhangi bir uygulama yapılmadan dişlerinin son halinin nasıl olacağını görebiliyor. Bir değişiklik yapmak istersek, ekleme çıkarmalarımız varsa bunların üzerinde konuşabiliyoruz. Bazen sadece beyazlatma yaparak ya da küçük bizim bonding dediğimiz dolgu materyali kullanarak dişlere yapılan eklemelerle gülüş tasarımı yapmak yeterli olurken bazen daha detaylı planlamalar gerekebiliyor. Yaprak şeklinde porselenlerimiz olan lamineler dediğimiz en estetik diş hekimliği uygulamalarından biri olan lamineler seçeneklerimiz arasında. Bazen halk arasında kaplama olarak bilinen tedavi yöntemimiz hastamıza gerekebiliyor. Bazen hastamızın yaşı, gerçi artık hiçbir şekilde yaş engel değil ama önemli bir faktör yine de. Bunda ve dişlerin sıralanma bozukluğu da dikkate alınarak ortodontik tedavi önerebiliyoruz hastamıza. Yani tel tedavisi de gülüş estetiği için bizim kullandığımız seçeneklerden biri.
Evet. Şimdi gülüş estetiğini bozan faktörlerden birisi de çene yapısı. Bazı insanların çenesi geridedir, bazısının öndedir. Bu yüzden de dişleri rahat, güzel görünmez. Buna dair yaptığınız çalışmalar var mı?
Ortodontik tedavi, yani tel tedavisi, bizim her yaştaki hastaya uygulayabildiğimiz bir tedavi. Artık zaten bizim o ağızda görünen teller yerine kullandığımız hiç görünmeyen şeffaf plaklarımız var. Hastanın normal hayatını hiç etkilemeyen, yemek yerken takıp çıkarabileceği ve dışarıdan bakıldığında hiç fark edilmeyen şeffaf plaklarla biz dişlerin diziliminde istediğimiz şekilde düzenlemeler yapabiliyoruz. Dişlerin dizilimindeki düzenlemeler bizim çeneler arasındaki ilişkiyi sağlamamız için yeterliyse tel tedavisi ya da şeffaf plakla tedavi yeterli bir seçenek. Ama bazen daha fazla müdahale gerekip cerrahi uygulamalar işin içine girebiliyor bu çeneler arası bozukluklarda.
Hangi cerrahi işlemler uygulanıyor bu noktada?
Alt çene ve üst çenenin önde ve geride ilişkisinin düzenlenmesi için biz çeneleri gereken yere taşımamızı içeren cerrahi uygulamalara sahibiz.
Hı hı. Evet. Bir de gülüş tasarımı yapılmadan öncesi ve sonrası uygulanan tedaviler var mı? Bunlar varsa neler?
Gülüş tasarımı yapılmadan önce zaten hastamızın ölçü kayıtları ve fotoğraf çekimi önce tasarım yapmamız için bizim için gerekli. Ama bizim estetiği konuşmadan önce sağlığı yakalamamız lazım. Önce hastanın ağız içerisinde dolgu, kanal tedavisi ya da çekim ihtiyaçları var mı? Diş etleri ne durumda, sağlıklılar mı, değiller mi? Kas ve yumuşak doku uyumu ne durumda? Biz bunları bütünsel olarak değerlendirip önce hastamızda sağlığı yakalamaya çalışıyoruz. Hasta tamamen sağlıklı bir ağız ve diş yapısına sahip olduktan sonra ise estetik düzenlemelerimize başlıyoruz.
Evet, malumunuz bu pandemi günlerinde insanlar doktorlara gitmeye çekinir oldular. Hastanelere olabildiğince gitmemeye ya da az gitmeye çalışıyorlar. Çünkü virüs kaparım hastanede endişesi taşıyorlar. Buna dair sizin aldığınız önlemler neler?
Kesinlikle. İlk olarak biz sterilizasyon ve dezenfektanın ne kadar önem verdiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Bütün hasta randevularımız gereken aralıklarla belirleniyor. Hastalarımızın randevularını mümkün olduğu sürece birbirinden uzak tutmaya çalışıyoruz. Her hasta odadan çıktıktan sonra oda gerekli bir biçimde havalandırılıyor. Bir hastanın temas etmiş olabileceği bütün yüzeyler steril ediliyor. Ve ekstra diş hekimliğinde biliyorsunuz biz işlem yaparken etrafa ister istemez tükürük saçılma olabiliyor. Bizim bunu engellemek için ayrı tutucu aparatlarımız var. Onları kullanıyoruz ve çok ciddi havalandırma ve hava temizleme cihazlarımız var kliniklerimizde. Ayrıca kendimizi de hekimler olarak korumak için, aynı şekilde bu hasta için de bir korumadır. Gereken bütün korunma önlemleriyle cerrahi önlük, siper, maske, ne gerekiyorsa tam donanımla hastalarımızı o şekilde tedavilerine başlıyoruz.
Hı hı. Bunlar hakikaten önemli durumlar. Burada risk grubunda sizler de varsınız, en öndesiniz. Sizin evet. de kapma ihtimaliniz yüksek. O yüzden dikkatli olmakta çok büyük fayda var.
Kesinlikle öyle Mustafa Bey.
Şimdi insanların karakteristik özelliklerine göre, işte yüz yapısına göre, ağız yapısına göre ve dişlerin dizilimine göre farklı şekillerde bir gülüş biçimleri var. Şimdi siz bu gülüş tasarımını yaparken nasıl belirliyorsunuz karakteristik gülüşleri?
Hastanın öncelikle yani kendi normal hayatında kullandığı kıyafet seçimi, saç kesimi, mesleği, konuşma biçimi, bunların herhangi biri bile bizim için çok önemli bir kriter. Çünkü dişlerin şekli bizim genel görüntümüzü düşündüğümüzden çok daha fazla etkiliyor. Normal güzel bir dizilimde olan dişlerin yuvarlak ya da kare biçimde olması bile hastanın görüntüsünde çok farklı değişikliklere sebep olabiliyor. Biz hastanın bütün gerekli kriterlerini değerlendirdikten sonra onun beklentisini de çok iyi anlamaya gayret ediyoruz. Bazı hastalarımız bütün dişlerinin aynı boyutta olmasını istiyor. Bazıları köpek dişlerinin daha uzun olmasını, ön iki dişinin daha uzun olmasını istiyor. Bazıları süt beyazı diş rengi istiyor. Yani her hastamızda doğal tercihler yapmak istemeyebiliyor. Biz tabii ki en doğrusu ve ideali konusunda fikirlerimizi ve neyin nasıl olması gerektiğini hastamıza açıklıyoruz. Ama onun da ne istediği ve düşünceleri bizim için çok önemli oluyor tasarımımızı yaparken. Hı hı.
Evet. Ben şimdi size geldim, dedim ki İlayda Hanım, ben yüzüme göre şöyle güzel bir gülümsemeye, dişlere sahip olmak istiyorum. Bana aşama aşama neler uyguluyorsunuz? Bunları paylaşırsanız ayrıntılı olarak daha çok sevinirim.
Tabii ki. Siz geldiğinizde dediğim gibi sizin önceki fotoğraf kayıtlarınızı alıp, sizi dinleyip, anlayıp, ağız içi ölçülerinizi alıyoruz. Dijital olarak normal, manuel ölçü kaşıklarıyla alabiliyoruz biz ağız içi ölçülerini. Ardından bilgisayara aktarıyoruz biz bu ölçüleri, ölçü verilerini ve üzerinde bir tasarım yapıp geçici restorasyonlarla sizin dişlerinize uyguluyoruz. Biz bunu mock-up uygulaması diyoruz diş hekimliğinde. Hı hı. Bunun ardından dişlerde yapılacak işlemleri sizinle belirliyoruz. Yani aşındırmamız yapılacaksa ne kadar yapılması gerekiyor? İşte kullanılacak materyal önerilerimiz oluyor bizim. Biliyorsunuz ki diş hekimliği sanatla çok iç içe. Yani çok farklı dinamikleri var.
Hakikaten, evet.
Çalışması gerektiriyor, evet. Bizim teknisyenlerimiz var, çok farklı malzeme seçeneklerimiz var. Ve hastanın bu gülüş tasarımı için ayırdığı bütçe bizim için çok değerli ve önemli oluyor. Bunların her biri dikkate alınarak uygun materyal seçimi de yapıldıktan sonra operasyonumuza başlıyoruz. Hastamız bizi 2 ya da 3 kere ziyaret ederek bütün tedavilerini tamamlıyor. En son yapılacak işlem, yani bir laminaysa, laminayı yaprak şeklinde porselen olarak tanımlamıştım size. Takma tırnak gibi düşünebilirsiniz bunu. Dişlerin ön yüzeylerini kesim yapılmadan ya da minimal aşındırma yaparak yapılan bizim estetik uygulamamız. En çok gülüş tasarımı denince lamine aklı geldiği için bunu örnek veriyorum. Hı hı. Bunun yapıştırılmasını yapıp son seansta hastamızı takibe alıyoruz.
Evet. Peki tedavi süresi ne kadar zamanda tamamlanıyor?
Yani çok küçük düzeltmeler yapmak yeterliyse bir gün yetebilir. Bazen 2 haftaya da ihtiyacımız olabilir. Sadece diş olarak düşünmeyip bunu yumuşak doku, kemik, kas ve dudak desteği olarak da düşünmemiz gerekiyor çünkü. Diş eksikliği olan hastalarımıza implant uygulamaları yapmamız gerekebiliyor. Hı hı. Ve bu implantların çene kemiğine kaynaşması belirli bir zaman alabiliyor bazen hastanın kemik kalitesine göre. Bazen hastanın çiğneme kasları çok büyük oluyor ve bizim bu çiğneme kaslarını ideal boyutuna getirmek için botoks uygulamalarımız var. Çok aktif uyguladığımız ve bu uygulamaların ideal kasta sonucunu alabilmemiz için 10 günlük bir süreye ihtiyacımız oluyor kastaki ideal boyutu yakalamak için. Bunun dışında dudak desteğini ve yumuşak doku desteğini arttırmak için bazen hastamıza dolgu uygulamaları yapabiliyoruz. Mesela çene dolgusu gerekebiliyor, dudak dolgusu gerekebiliyor. Yani biz ağız, diş, çene ve yumuşak dokuların her bir parçasına değinip bütünsel olarak yaklaşıyoruz.
Evet, şimdi dişlerin beyazlığı da önemli. Sararmış dişler hakikaten böyle itici görünüyor. Size geldik, dedik ki İlayda Hanım, dişlerimi beyazlatmak istiyorum. Bu ne kadar sürede tamamlanıyor?
Beyazlatma 2 şekilde hastamıza uygulanabilir. Hı-hı. Birincisi ofis tipi dediğimiz bizim diş kliniğimizde 45 dakika boyunca hastaya diş beyazlatma materyalini uyguladığımız uygulamamız. İkincisi ise bazen hastanın mine kalınlığı, yani dişin en üstündeki tabakanın kalınlığı çok fazla olabiliyor. Bu ofis tipi beyazlatmayı ev tipi beyazlatmayla desteklememiz gerekiyor. Bu durumda hastamızın dişlerinden ölçü alıp, kalıp alıp ona ev bir beyazlatma kiti veriyoruz. Ve hasta bu diş kalıplarının içine bu materyali, kendisine verdiğimiz materyali sıkarak gereken sürede dişlerine yerleştirip bizim önerdiğimiz süre boyunca bekliyor. Bu şekilde hem bizim yaptığımız beyazlatmaya ek olarak kendisi de beyazlatma tedavisine evde devam ediyor. Bu gerektiği kadar hasta tarafından uygulanabilir. Bazen mesela 2-3 ay geçer, tekrar bir ihtiyaç hisseder. Et tipi beyazlatmayı tekrar kendisi uygulayarak dişlerinin o güzel beyazlığına tekrar kavuşabilir.
Bir de porselen yapımı var değil mi? Yani mesela dişleri daha da beyaz göstermek istiyor. Bu yüzden de porselen seçimi yapmak isteyenler var. Bu nasıl yapılıyor?
Bahsettiğim lamina uygulamaları bu açıdan çok destekleyici oluyor bizim için. Çünkü dişleri hiç kesmeden üzerine sadece yaprak kadar ince porselenleri yerleştirerek biz ideal beyazlığı yakalayabiliyoruz. Ama bazen dişlerin sıralanmasında bozukluk bizim lamina ile tedavi edebileceğimizden daha fazla oluyor. Ve diş eksiklikleri olabiliyor. Yani köprü yapma ihtiyacı da olabiliyor hastada, implant uygulamasını tercih etmezse. Hı hı. Bu durumda bizim kaplama olarak bildiğimiz, halk arasında kaplama olarak bildiğimiz dişi küçülterek üzerine bir kalıp olarak geçirdiğimiz porselenleri uyguluyoruz. Ve o da ideal beyazlığı yakalamamızda bizim için gerektiğinde çok iyi bir seçenek olabiliyor.
Evet. Şimdi İlayda Hanım, diş bozuklukları, işte dişteki diğer sorunlar hakikaten insanın özgüvenini zedeleyen bir konu. Eğer zamanında müdahale edilmezse ve çocuk yetişkin olursa karşıdaki insana karşı kendini rahat ifade edemeyebiliyor.
Önemli.
Mesela gerçekten. Bu sorunlarla size gelen çocuklar var mı, aileler getiriyorlar mı ve hangi yaşta başlanmalı bu tedavilere?
Açıkçası diş hekimliği hasta, yani insan diş sahibi olduğundan itibaren takip altında bulunmalı. İlla bir sorun olduğunda diş hekimine gitmeyi doğru bulmuyorum. Sorun başlamadan önce diş hekimiyle tanışıp o antipatiyi kırmak lazım. Çünkü bir çocuk ilk başta, yani invaziv işlemlerle, iğneyle ya da işte dolguyla, çekimle tedavilere başladığında ister istemez bir korku oluşuyor diş hekimine karşı. Ve bunu yetişkin yaşa geldiğinde bile yenemeyen çok çok hastam var. O yüzden ben sorun oluşmadan çocuk için, yani illa acil ve yani geri dönülemez bir hale gelmeden dişlerinin durumu, rutin kontrollere başlaması gerektiğini taraftarıyım. Bu süt işlemle tamamlandıktan sonra yapılması ve yani diş değişimi, karışık dişlenme dönemi başlandığında da diş hekiminin kontrolünde olması gereken bir durum. Evet. Zaten çocukların diş değiştirirken, yani 7 yaşında, 8 yaşında bir süt dişlerimizi değiştirmeye başlıyoruz. Dişlerimiz düşüyor ve daimi diş çıkmaya başlıyor. Bu yaşlarda diş hekiminin takibinde diş değişimi yapılırsa ileride yaşanabilecek çapraşıklık ve çene bozukluklarına da önceden müdahale etme şansımız çok yüksek oluyor.
Evet. Bir doktor olarak sizin en fazla gözlemlediğiniz işte estetik gülmeyi engelleyen durumlar hangi durumlar?
Hastanın dişlerindeki çapraşıklık ve renklerinin istediği şekilde olmaması hastanın dişlerinin. Gülerken ister istemez bir eliyle ağzını kapatma ihtiyacı hissediyor. Ya da dudak ve kas baskısını arttırarak dişlerini bir saklama ihtiyacı hissediyor farkında olmadan. Ama en büyük sebebi muhtemelen çapraşıklık olabiliyor. Diş eksiklikleri aynı şekilde buna sebep olabiliyor.
Evet. Ama dediğiniz gibi bu çapraşıklıklar artık şeffaf plaklarla rahatça halledilebiliyor, tedavi edilebiliyor.
Kesinlikle ve her yaşta. En güzeli de bu olsa gerek.
Evet. Şimdi söyleşimizin başında da konuştuk. İnsanlar bu pandemi döneminde doktorlara gitmeye, diş hekimlerine muayene olmaya korkar hale geldiler. Siz hastalara ne tavsiyede bulunursunuz?
Hastalarıma dental tedavileri konusunda gerçekten hijyenine güvendikleri bir hekim seçimi yapmalarını çok isterim gerçekten. Kendilerini zaten, yani diş hekimine gittiklerinde çok koruyabileceklerini zannetmiyorum ama bu önlemleri alabilen bir kliniğe giderlerse bütün tedavilerini özgürce yaptırabilirler. Hijyen sağlandıktan sonra, yani pandemi döneminde bile biz şu anda tüm tedavilerimize devam ediyoruz. Çünkü dediğim gibi herhangi bir diş tedavisi ertelendiği ve geciktirildiği takdirde bize diş kayıpları ve çok daha kötü sıkıntılarla geri dönüyor. Ne yazık ki ertelenmemesi gerekiyor.
Evet, maalesef. Ertelediğimiz zaman da işte diş kayıplarıyla uğraşmak durumunda kalıyoruz. Belki de yerine yenisini koyamıyoruz. Öyle değil mi?
Artık öyle değil. Onu
değil mi artık?
Söyleyelim. Evet, teknolojimiz çok gelişti. Biz implant tedavilerimiz, yani bütün kemik seviyelerine ve kemik durumlarına yapılabilir haldeler. Yani diş hastalarımız dişsiz bırakmıyoruz. Biz gereken ne varsa yapmaya hazırız. Ve teknolojimiz evet. De artık buna yetişiyor çok şükür.
Çok iyi. HES koduyla geliyor değil mi hastalar?
Kesinlikle. Kesinlikle. HES kodu bizim her hastada mutlaka istediğimiz ve takip ettiğimiz bir uygulama. Hı hı. Aynı şekilde hastalarımız kliniğimize gelirken refakatçi sayısını olabildiğince düşük tutmaya çalışıyoruz. Mümkünse tek gelmesi ya da en fazla bir refakatçiyle gelmesi bizim için önemli.
Evet. Söyleşimizin de sonuna geldik yavaş yavaş. Son olarak buradan estetik gülüş tasarımı yaptırmak isteyen dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Kesinlikle insanın kendinde hayal ettiği ve değiştirmek, düzeltmek, daha iyisine sahip olmak istediği bir şey varsa ertelemesinler. Bence pandemi bunu anlamamız için çok önemli bir fırsat oldu hepimiz için. Hayat o kadar uzun değil ve doya doya gülmek çok önemli ve değerli. Bunu kimse kendinden esirgemesin diyorum.
Çok teşekkür ederiz güzel katkılarınız için. Güzeldi bunlar.
Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
Bizim için de öyleydi. Tekrar görüşmek dileğiyle o halde.
Kendinize iyi bakın Mustafa
Sağ
Bey.
Sağ olun. Görüşmek. İyi çalışmalar. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, diş hekimi ve gülüş estetiği uzmanı İlayda Dal bizlerle birlikteydi. Dişlerimiz üzerine konuştuk. Hayatın Sesleri güzel bir müzikle devam ediyor.
Boş ver aldırma, ne dersin aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık bitti bu rüya, seviyor sevilmiyorsun, boş ver aldırma. Boş ver aldırma, ne dersin aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık bitti. boşver aldırma. Ne dersin aşkın gözükür mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, boşver aldırma. Aşkın gözükür mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, boşver aldırma. Aşkın gözükür mü acaba?
Haklarımız.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizle devam ediyor. Efendim her hafta olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Süleyman Çetin bizlerle telefon attığımızda. Süleyman Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Sevgili Mustafa merhaba, nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Ankara'da çok güzel güneşli bir gün var, iyiyim. Gülüyoruz inşallah. Ama bir taraftan da yağmur yok, kar yok. Bunun da hasreti içerisindeyiz. İnşallah o güzel günlere de kavuşuruz. İyi diyelim, iyi olsun. Sizler nasılsınız?
İnşallah sevgili Mustafa, çünkü yağmur berekettir. Bu yılda çok kurakmıştı. İnşallah dualarımızla birlikte yağmurumuz da bereketiyle gelecek.
İnşallah, inşallah Süleyman Bey. Bunun için dua ediyoruz. Şimdi sizinle bugün kişisel verileri korumayı konuşacağız. Malumunuz dijital çağdayız, teknoloji çağındayız. Artık cep telefonu, bilgisayarlar, tabletler elimiz kolumuz gibi. Onlardan ayrılamıyoruz. Tabii internete girdiğimiz zaman da işte sitelere abone oluyoruz, bilgi paylaşmamız gerekiyor. Kimisi cep telefon numaralarımızı istiyor, kimisi e-posta adreslerimizi istiyor. Oralara yazıyoruz. Bir de bakıyoruz ki hiç istemediğimiz yerlerden, firmalardan bizlere tanıtım mesajları geliyor. Hal böyle olunca tabii moralimizi bozuyor. Hele ki şu pandemi günlerinde insanlar kendilerini evlere kapattılar ve alışveriş de internet üzerinden bir hayli arttı. Bunu fırsat bilen firmalar da daha fazla mesaj göndermeye başladılar. İşte bu konuda da devletimiz çeşitli adımlar atmaya başladı. Kişisel Verileri Koruma Kanunu adı altında çalışmalar yaptı. İsterseniz öncelikle kişisel veri nedir, neler kişisel veri sayılır? Söyleşimize buradan başlayalım.
Evet, kıymetli Mustafa kardeşim, özellikle iletişim çağında işte bilişim sektörünün artması, teknolojilerin gelişmesi, sosyal medya kullanımının hızlı şekilde artmış olması, özellikle kişilerin kişiye özgü saklı kalması gereken ya da mahrem bilgilerinin de elden ele dolaşması sonucunu doğurdu. Biraz önce bahsetmiş olduğum özellikle telefonlara gelen istenmeyen mesajlar sadece olayın bir boyutu. Küçük bir boyutu üstelik de. Çünkü o kadar çok aslında bu tip veriler hem ulusal hem de uluslararası nitelikli dolandırıcılık işlemlerinde kullanılıyor ki ya da suç örgütlerinin eline geçiyor ki inanılmaz boyutta kişisel verilerin tehlikeli şekilde kullanımı söz konusu. Hal böyle olunca dinleyicilerimizin de aslında bu konuda genel anlamda bilgi sahibi olmasında fayda var. Şimdi örneğin kişisel veri dediğimiz şey nedir? Aslında kişisel veri dediğimiz şey bir kişinin aslında kimliğidir. Tabii kimliğimiz dediğimiz zaman sadece elimizdeki nüfus cüzdanımızı ya da ehliyetimizi yani kimlik bilgilerimizi anlamayalım. Kimlik bilgisi kişinin kimliği aslında özellikle kanunda bahsedilen gerçek kişiye ait olan bilgilerdir. Yani tüzel kişiye değil, gerçek kişiye ait olan bilgilerin korunması burada söz konusudur.
Evet.
Çünkü kişiyi ifade eden her şey aslında kişisel veridir. Örneğin adı soyadı, örneğin bir fotoğrafı, resmi, örneğin işte sosyal güvenlik kaydı, örneğin pasaport numarası, özgeçmişi, görüntülü ve sesli kayıtları, parmak izi örneğin. Şimdi bazı iş yerlerine biliyorsunuz parmak izi okunarak girilebiliyor. Hı hı. E-postalarımız. E-postalarımız da bizim kimliğimizdir aslında. Mesela bazı yerlerde özellikle işe başvururken yapmış olduğumuz kişisel CV dediğimiz kayıtlar, yani iş başvuru formunda belirlemiş olduğumuz örneğin neler yer alır orada? Der ki hobileri. İşte yüzmeyi sever, spor yapmayı sever gibi işte pul koleksiyonu yapar. Bunların hepsi kişisel veridir. Yani o kadar geniş ki örneğin aracınızın plakası. Yani sahip olduğunuz aracınızın plakası sizin için bir kişisel veridir. Örneğin telefon numaranız. Telefon numaranız
evet.
Sizin için bir kişisel veridir. Aile bilgileriniz, anne baba soyadlarınız, doğum tarihleriniz bunların tamamı kişisel veri niteliğindedir. Ve genel anlamda kişinin kimlik bilgileridir. Bir de hani çok özel nitelikli veriler dediğimiz veriler var. Bu anlattıklarım genel nitelikli verilerdi. Bir de özel nitelikli veriler var ki o da örneğin kişinin sabıka kaydı. Örneğin kişinin sabıka kaydı aynı zamanda o kişinin özel nitelikli verisidir. Çünkü sabıka kaydına ulaşmak biliyorsunuz savcılıktan alınacak başvuruyla, kişisel başvuru veya avukat vasıtasıyla alınacak bir başvuruyla alınır.
Tabii.
Mesela bu tür sabıka kayıtları da kişinin kimliğidir, kişinin kişisel verileridir. Yani çok geniş anlamamız gerekiyor.
Doğru, mahrem bir bilgi aslında.
Çok.
Evet. Şimdi kişisel veriyi anlattınız. Kişisel
evet.
Verinin ne olduğunu anladık. Bizim kimlik bilgilerimiz aslında. Ve bunların da internet ortamında herkesle paylaşılmasını elbette istemeyiz. Bu kişisel verilerin korunması ne demek peki? Neden ihtiyaç duyuldu?
İşte çok güzel. Zaten sen konuya girişte açıkladığın üzere sürekli telefonlarımıza gelen istenmeyen mesajlardan, SMS'lerden de anlaşılacağı üzere bu tip telefonla birlikte sizin diğer dijital kimlik bilgileriniz de başkalarının elinde olabiliyor. İşte bunun biraz önce bahsetmiş olduğum örneğin pasaport numaralarınız, örneğin işte ehliyet numaralarınız, kimlik bilgileriniz, TC kimlik numaralarınız. Biliyorsunuz bunlarla birlikte sahtecilik yoluyla, sahte kimlik edinme ya da yapma yoluyla bunlar bir takım dolandırıcılıkla kullanılabiliyor ve kişiler istemediği halde başı belaya girebiliyor maalesef. O nedenle bunların korunması gerekiyordu. Kişisel verilerin korunması aslında kısaca kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Yani burada temel felsefe aslında sizin hayatınızı, hayat bütünlüğünüzü, maneviyatınızı koruyan ve sizin sahip olduğunuz hak ve özgürlükleri koruyan hususlardır. Bu nedenle sizin temelde sadece kişisel veriler değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını da amaçlar. Nedir bu verilerin ilişkili olduğu kişiler? Örneğin annemizle, babamızla, kardeşimizle, çocuklarımızla, ailemizle, patronumuzla, iş yerimizle, yani arkadaşımızla, örneğin arkadaşlarımızın telefon numaralarını biz dijital şekilde ne yapıyoruz? Telefonlarımıza kaydediyoruz. Arkadaşlarımızı da koruyan bir sistem bu. Yani tüm ailemizi, aslında tüm çevremizi koruyan bir sistem. Sadece kişinin sadece kendi kişisel özelliklerini, kimlik bilgilerini koruyan hususlar değil, genel anlamda tüm çevremizi koruyor. Bu anlamda da kişilere ilişkin verilerin toplanması, saklanması, kullanılması ve aktarılması belirli veri işleme süreçlerini gerektiriyor. Ve bu veri işleme süreçlerinde de o verileri işleyen kişilerin bu kimlik bilgilerini, bu kişisel verileri korunması zorunluluğunu getiriyor. Yani aslında bu bizzat kişinin kendisini ve haklarının korunmasını amaçlayan verilerdir. Bu nedenle de aslında aynı zamanda insanın kişilik onurunu ve kişilik haklarının korunmasının da bir gereğidir.
Evet, Süleyman Bey, şimdi akıllı telefonları kullanırken pek çok program indiriyoruz, uygulama indiriyoruz. Bu uygulamaları indirdikten sonra kurulum esnasında bize diyor ki rehbere erişim hakkı istiyorum. İşte fotoğraf galerisine erişim hakkı istiyorum. Hatta mikrofonuna erişim hakkı istiyorum diyor. Biz bu erişim hakkını onlara verdiğimizde rehberimizdeki isimlere, numaralara ulaşabiliyorlar. Şunları da duyuyoruz haberlerde, sosyal medyada. İşte bir takım insanlar, şirketler bunları para karşılığında başka şahıslara, şirketlere satabiliyorlar. Bunlar da bizim için büyük bir tehlike arz ediyor. Bunun için alabileceğimiz önlemler var mı?
Şöyle, maalesef ki söylediğiniz gibi bu tip kişisel verilerin artık ticareti yapılıyor. Gerçekten de aktardığınız gibi özellikle kişiye ulaşılabilecek bilgiler. Örneğin siz bir web sayfasında, bir web sitesinde dolaşırken aradığınız hususlar ilgili veri toplayıcı sistemler kanalıyla sizin ilgi alanlarınız hemen toplanıyor. Bu veriler bir noktaya ulaştırılıyor bunun ticaretini yapan kişilere. O kişilerde örnek veriyorum. Bir yerde hayvanlarla ilgili, köpeklerle ilgili bir ilginiz var. Bir iki arama yaptınız. Köpeklerin değişik türlerine baktınız. Hemen size köpek maması reklamları, işte köpek yatağı, işte köpeklerle ilgili kullanabilecek ticari emtiaların tanıtımına ilişkin bir anda bilgisayar ekranlarınızın ya da telefondaki ekranlarınızın tamamının bu ticari emtia reklamlarıyla dolduğunu görürsünüz. Yani bu çok tehlikeli bir mecra. O yüzden de zaten hatırlarsanız ülkemiz bir konuda bir karar almıştı. Ve Türkiye'de işte sosyal medya anlamında kullanılan yurt dışı firmaların Türkiye'de temsilcilik açılması zorunluluğu getirilmesi istenmişti. Hani bu bir kısım kesim tarafından bir işte sansür falan gibi algılansa da aslında hiç alakası yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Sizin tüm verilerinizi toplayıp, sosyal medya aracılığıyla toplayıp bunu ticari emtia gibi kullanan, hatta ilgili pazarlama şirketlerine satan kişiler sizinle ilgili bir sıkıntı yaşandığında burada Türkiye'de bir muhatap bulamıyordunuz. Maalesef. Bu nedenle bu sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'de mutlak şekilde adres edinmeleri, temsilcilik bulundurmaları ve Türkiye'de haklara haleldar olan, zarara uğrayan kişisel verileri usulsüz şekilde kullanılan kişiler hemen yargı yoluna başvurup Türkiye'deki temsilciliğini muhatap alabilmeleri gerekir. Aksi halde bu çok sıkıntılı hallere neden olur. Bu yüzden de mutlak şekilde olayın sansür meselesi değil, olayın doğrudan doğruya kişisel hakların, kişilerin korunması, ülkenin milli birlik ve bütünlüğü, milli güvenliğiyle ilgili konularda hassas davranması gerektiğine ilişkin düzenlemelerdir bunlar. Evet. Şimdi tabii çok kısa süreye uzun şeyler sığdırmak, biraz zamanımız sonuna geliyoruz. Arz edersen, özellikle sorunun cevabı yarım kalmasın, özellikle hakları halelden olan kişiler hemen bir defa kişisel verisi kullanıldığını düşünen kişiler derhal bunu ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayet yoluyla ilgili ID numarasıyla birlikte hangi sosyal medya ve uzantısı linkiyle birlikte derhal şikayet edebilirler. Hiçbir sıkıntısı yok. Üstelik cezai bir başvuru olduğu için herhangi bir gideri de yok. Dinleyicilerimiz çok rahatlıkla bunu yapabilirler. Bunun dışında özellikle eğer kendi resimleriyle özellikle işte görsel ve işte ses kayıtlarına ilişkin bir takım hususlarda eğer bir yayın söz konusuysa yine bu yayının önlenmesi için suç ceza hakimliklerine derhal başvurarak bu tür uygunsuz yayınların da kaldırılmasını isteyebilirler. Bir de kısaca istersen hızlı davranmak durumunda kalıyorum.
Tabii buyurun.
Bu kanuni dayanağı ne istersen.
Ha, ben de oraya gelecektim. Evet, bu konudaki kanuni düzenlemeler neler? Evet.
Evet. Şimdi aslında temel dayanağımız bizim anayasa. Dedik ya biraz önce kişisel verilerin korunmasından bahsederken aslında kişinin tüm temel hak ve onurunu koruyan bir düzenlemedir aynı zamanda kişisel verilerin korunması. Bizim anayasamızın özellikle 2010 yılında yapılan bir değişiklikle 20. maddesine bir hüküm eklendi. Özel hayatın gizliliğine ilişkin. Bu madde der ki, herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, biz buna hukukta unutulma hakkı diyoruz, ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Yani kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerde kanunla düzenlenir diye bir anayasamızın 20. maddesi var ki temel düzenleme şeyimiz budur. Bir de bu anayasa hükmü niteliğinde 24 Mart 2016 tarihinde mecliste kabul edilen bir kanunumuz var. Kişisel verilerin korunması kanunu. Bu kanunun getirdiği temel felsefe de biraz önce anayasamızın 10. maddesinde belirtmiş olduğumuz temel haklar niteliğindeki kişisel verilerin, kimlik bilgilerinin kötüye kullanımını önlemeye dair bir kanuni düzenleme. İşte bu uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları gibi ülkemiz ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak bu kanunumuz düzenlenmiştir. Kanunumuz kapsamlı bir düzenleme şeklinde yapılmıştır. Kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir. Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verilerini işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleriyle uyacakları usul ve esaslar bu kanunda düzenleniyor. Özellikle de kişilerin mahremiyetinin korunması ve veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendiriliyor. Onun için bu düzenleme çok çok önem arz ediyor.
Evet. Bundan sonra kişilerin, vatandaşların izni olmadan bu firmalar bizlere mesaj gönderemeyecekler değil mi?
Kesinlikle. Sizden öncelikle şimdi aslında çıkmaya başladı. Bir takım sosyal medya ortamlarında web sayfalarına girdiğinizde altta bir uyarı çıkmaya başladı. İşte bu web sayfasının çerez politikalarını kabul ediyorum.
Evet.
Eğer o kabul ediyorum linkini tıkladığınız anda size o sayfayla ilgili sizin bilgilerinize ulaşma ve sizin bilgilerinizi orada kullanma imkanı da veriyor. Mümkün mertebe dinleyicilerimizi uyarıyoruz. Lütfen bu tip sosyal medya kullanırken karşınıza çıkan veya bir sayfayı, bir siteyi ziyaret ettiğinizde böyle bir uyarıyla karşılaştığınızda bu çerezleri kabul ediyorum uygulamasını lütfen tıklamayın. Hayır kısmını tıklayın. Yani bunu özellikle rica ediyorum. Yoksa sizin o sosyal medyada gezinirken bütün beğenileriniz, bütün bilgileriniz tamamıyla alınıyor ve kullanma neticesini doğuruyor. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi tabii kanun neyi koruyor? Aslında kişisel verilerin işlenen gerçek kişiler bu koruma kapsamında kalıyor. Yani tüzel kişiler bunun dışında. Çünkü tüzel kişiler bunun özellikle bir takım otomatik olmayan yollarla işleyen var ise tüzel kişiler ancak o zaman sorumlu. Nedir o, nasıl olur? Örneğin bir iş yerine giriyorsunuz, iş yerine başvuru formunu dolduruyorsunuz. Bu doldurduğunuz formdaki bilgileri o tüzel kişiye, yani işveren, saklamak zorunda. Yani sizin o verilerinizi sizin izniniz dışında bir şekilde kullanamaz. Yani. Yine aynı şekilde örneğin bir sosyal güvenlik kurumuna başvurduğunuz veya işte bir Adalet Bakanlığı'na başvurduğunuz, bir devlet kurumuna başvurduğunuzda da yine aynı şekilde sizin oraya vermiş olduğunuz kişisel verileriniz o kurum dışına çıkartılamaz, ticari amaçlı kullanılamaz ve hiçbir şekilde başkaları tarafından da talep edildiğinde verilemez. Nedir istisnası? Ülkenin milli güvenlik meseleleriyle ilgili bir takım yürütülen soruşturmalar veya ilgili yine devlet kurumları tarafından talep edilmek kaydıyla ancak bu kişisel verileriniz ulaşılabilir.
Evet.
Veya mahkeme kararlarıyla kişisel verilere ulaşmak söz konusu olabilir.
Evet Süleyman Bey, hepimizi son derece yakından ilgilendiren önemli bilgiler paylaştınız. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Çok sağolunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Kişisel verileri koruma kanununa dair yeni gelişmeleri, kanunu konuştuk. Efendim böylelikle Hayatın Sesleri'nin bugün de sonuna geldik. Program yapımcımız Şöyle Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Efendim yarın yine aynı saatte sevgili arkadaşım Sezin Zor inşallah mikrofon başında sizlerle birlikte olacak. Görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Hayatın Sesleri.